Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selamı, saadeti, maddi ve manevi rızıkları, maddi ve manevi berekatı sizlerin, bizlerin, bizi dinleyenlerin, hatta gönlü bizimle beraber olanların üzerine olsun efendim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun ki bizlere şu dakikalarda, şu saatlerde, inşallah öyle ümit ediyoruz, kendi rızasını kazanabileceğimiz fırsatı ihsan etti. Rızasına erdirdiği kullarından ve razı olduğu, Habibim dediği, Abduhu diyerek ismiyle ismini beraber ilan ettiği Hazreti Fahri Alem'den bahsedebiliyoruz. Muhabbet bağımızı onunla tazeliyoruz. Şu muhabbetimizden, eğer makbul bir muhabbet değilse, hala o razı olunan hal üzerimizde değilse bile, Cenab-ı Hak inşallah şu muhabbetimizi razı olduğu muhabbetlermiş gibi kabul eylesin, muhabbetlerimizi razı olduğu muhabbetler derecesine yükseltsin, ilhak eylesin. Ve bu sayede ruhaniyet-i Resulullah'ı da bizden hoşudu razı eylesin. Hem dünyada hem ahirette Allah Resulü'nün sohbetiyle, onun muhabbetiyle bizleri dilşad eylesin, iki cihanda aziz eylesin. Efendim, muhabbet bağı programımıza ve sohbetimize kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Hatırlarsanız Beni Mustalik gazası, Mustalik oğullarıyla yapılan gazanın, yani savaşın neticesinde bir müddet Medine'ye gelmeden konaklama, o civarda bulunma bahsi vardı. Ve bu bahis devam ederken biliyorsunuz münafıkların reisi olan Allah, kötü şeylere reis olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnsan kötülüğe tabi olabilir, olmaması lazım ama sürçebilir, tabi olabilir. Fakat kötülüğün başını çekmek, o katlanarak gelen bir beladır, musibettir. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Muhafaza eylesin diyoruz çünkü çoğu zaman insan kötülüğün başı olduğunu bilemeyebilir. Allah hem böyle gafletten hem böyle riyasetten, başı çekmekten bizleri muhafaza eylesin. Çünkü gafurdur Cenab-ı Hak, rahimdir. İnsan adeta böyle kötü işlere baş olduğu zaman Allah'ın gafur ve rahim sıfatını istemiyorum dercesine bir hale bürünür. Veyahut dalalete düşürdüğü insanlar çok olduğu için, insanları dalalete düşürmeye vesile olduğu için sıradan bir af, herhangi bir tövbe o insanın üzerindeki belayı, musibeti ve azabı bazen kaldırmaya yetmez. İşte Cenab-ı Hak hem böylesi gafletten hem böylesi kötülüklere imam olmaktan, önder olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Dedikten sonra münafıkların başı ne demişti Abdullah bin Übey? İki cihan serveri Efendimiz'e hakaret ederek, işte aziz olan kişi en sonunda zelil olanı Medine'den sürmedikçe bu iş olmaz manasına gelen, daha doğrusu manasızca ifadesi olan sözleri sarf etmişti. Yani iki cihan serveri Efendimiz'e adeta ne demişti? Yani izzet ve şeref bana aittir. Dolayısıyla zillet de haşa Resulullah'a aittir. Dışarıdan geldiler, Medine'ye yerleştiler, şöyle şöyle yaptılar diyecek şekilde artık azgınlığını göstermişti. Bununla beraber işte tam bu aralarda kalmıştık. Hatta iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Übey'in yaptıkları efendim hadiselerden dolayı onu dahi neredeyse affedecek, bu yaptığı edepsizliğe karşı yine re'fetle muamele edecek bir tavırda görmüştük. Bu şekilde anlatmaya gayret etmiştik. Evet, işte tam bu arada Abdullah bin Übey'in oğluyla olan bu konuşma sırasında oğluyla olan hadisesini zikir meyanında konumuz kalmıştı. İsterseniz hem metinden biraz okuyarak hadiseler nasıl gelişti onu biraz sizlerle beraber mütalaa edelim. Tam şurada kalmıştık. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Üseyd bin Hudayr'la Medine'nin ensarından olan zatla Abdullah bin Übey'in bu sözleri hususunda tekrar bir mütalaa yapmıştı, konuşmuştu. Ve onun üzerine Üseyd bin Hudayr da ya Resulallah işte bu cahillik Medine'de reis olma derdindeydi. Patavatsızca konuşuyor. Halbuki sen onu bir işaretinle Medine'nin dışına sürersin. İnsanlık tarihinden silersin. Hem maddi olarak bu kuvvete sahipsin hem de Allah tarafından teyit edilen bir zatsın. Sen onu bırak ya Resulallah, cahil bir insandır diyerek Resulullah Efendimiz'in ashabı da Allah Resulü'nün olgunluğu efendim mesabesinde veya daha doğrusu Allah Resulü'nün istediği olgunluk derecesinde olduklarını ne yapmışlardı? Bu sözlerle göstermişlerdi. Fakat tabii ortada halledilmesi gereken bir mesele var. Çünkü ashab-ı kiramın ileri gelenleri Abdullah bin Übey'in yaptığı bu aleni terbiyesizlik karşısında farklı farklı tekliflerde bulunmuş. Yani bizim vurmamızı istemiyorsan başkası vursun. Bir karışıklık çıkacak diyorsan ya Resulallah karışıklık çıkartmayacak birisine vurdurtalım. Ama bu iş artık temizlensin. Bunun herhangi bir kafirden farkı yok. Her zaman nifak yapıyor ve birbirimize kırdırmaya kalkıyor bizleri diyerek ikazları da vardı. Dolayısıyla bu meselenin hallolması, bir şekilde halledilmesi icap ediyordu. İşte Abdullah bin Übey nifakın reisliğini yaparken oğlu Abdullah ise İslam'ı çok iyi idrak eden tam bir mümindi. Yani Abdullah bin Übey'in Abdullah isminde bir oğlu var. Hiç alakası yok derler ya, hani bazen bakarsın adam hiç ne namazla ne Kur'an'la ne şeyle helalle haramla işi vardır. Öte yandan bakarsınız evlatlarına, çocuklarına, çoluklarına gayet mütedeyyindirler, helal haramını bilirler. Namaz vakti kaçacak diye kalbe titrer. Hani böylesi durumlar için ne deriz? Ya hiç benzemiyor babasına deriz. Bunun aksi de olabilir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek dedi ki ya Resulallah, babamla aranızda geçen hadiseyi işittim. Onu öldürmek istediğinizi haber aldım. Yani bunu tabi iki cihan serveri Efendimiz öldürmek istiyor diye düşünmemek lazım. Demin anlattığım çerçevede gelişiyor iş. Hani iki cihan serveri Efendimiz'e ya Resulallah biz bunu artık ha bir kafir bize kılıcını çekmiş, bize öldürmek üzere hamle yapmış, ha bu sözleri söylemiş. Hiçbir farkı yok. Müsaade buyurun yapalım denildiği vakit iki cihan serveri Efendimiz bu istişareyi dinliyor fakat cevap vermiyor. Cevap vermeyişlerinden dolayı hayır kesinlikle yapmayın gibi bir fikir beyan etmemelerinden dolayı ashab arasında ya Resulullah bunu dile getiremiyor ama o da buna taraftar şeklinde tefsir edenler oluyor. İşte oğlu Abdullah da buna dayanarak diyor ki ya Resulallah, işittim ben, sen böyle bir arzu içerisindeymişsin. Eğer bu işi yapacaksanız bana yaptırın. Belki anlatamadın diye tekrarlayayım. Abdullah bin Übey denilen münafıkların başı ve fevkalade münafıklığı herkes tarafından bilinen bu azgın kişinin oğlu bizzat Peygamber Efendimiz'e gelerek diyor ki ya Resulallah, böyle bir kanaatiniz varsa, böyle bir isteğiniz varsa bu işi bana tevdi kılın. Şu anda gidip başını keserim, sizin huzuru şerifinize getiririm. Bütün Hazreçliler bilirler ki babama pek ziyade muhabbetim vardır. Hani ben bunu babamı sevmediğim için değil, hani bizim de kendi aramızda bir geçimsizliğimiz var. Ben hiç kendisini sevmem, o yüzden bu düşmanlıkla gittim de kafasını kestim diye kimse düşünmez. Neden? Kabilemiz olan Hazreçliler çok iyi bilirler ki benim babama karşı muhabbetim vardır, saygım vardır. Aleni olarak hiçbir zaman veya münferiden beraberken hiçbir şekilde kendisine karşı edepsizlik, terbiyesizlik yapmamışımdır. Onun öldürülmesine karar verir de başkasına yaptırırsanız, ihtimal ki o adama karşı nefsimde bir düşmanlık meydana gelir. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sanki bir ganimet malını istermişçesine öyle bir tatlı dille anlatıyor ki, ben babamı severim, emir verirseniz bu işi yaparım. Şimdi ben babamı sevdiğim için Hazreçliler bunun benim sadece bir öfkemden kaynaklanan durum olmadığını bilirler. Böyle olduğu gibi başka birisi de babamı öldürmeye kalkarsa benim babama duyduğum muhabbet galebe çalar ve ben de bunun hesabını almak üzere o mümine karşı buğz ederim, belki onu öldürürüm diyor. E bu durumda da ben bir mümin olarak bir mümini öldürmeye kalkarım. Bu durumda da yine kafir olarak cehennemi boylarım. Yani ya Resulallah, müsaade et babamın yaptığı bu ihaneti, bu suikastı ben kendi ellerimle cezalandırayım ki başkası öldürdüğünde ben onu da öldürmek gibi bir derde, bir belaya maruz kalmayayım diyerek Resulullah Efendimiz'e teklifte bulundu. Hakikaten yani bunu hangi açıdan bakarsanız bakın, neticede sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı tam bir teslimiyet, bir muhabbet ve imanla ancak izah edebilirsiniz. Resul-i Ekrem ne dedi, ne buyurdular? Bu kahraman sahabeyi şöyle teselli etti. Ey Abdullah, babanı öldürmeyi istemedim. Hiç kimseyi de onu öldürmekle vazifelendirmedim. Aramızda yaşadıkça ona iyi davranınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği cevap bu. Ben kimseye böyle bir emir vermedim. Hiç kimseye vazife vermedim. Artık aramızda bulunduğu müddetçe ona iyi davranacağız. Fakat tabii ne kadar olsa Hazreti Abdullah bu sözleri işitse de bir şekilde babasına karşı bir tavır uygulamaktan, tatbik etmekten uzak durmayacaktır. İşte İslam ordusu Medine'ye yaklaştığı sırada Akik denilen vadide Hazreti Abdullah atından indi, babası Abdullah bin Übey'in önünü kesti. Devesini çöktürdü ve İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söylemedikçe seni asla bırakmayacağım dedi. Hani devesinin önünü kesti, yularından tuttu, ıhtırdı, aşağı indirdi, diz çöktürdü. Ve ondan sonra dedi ki babasına, Allah ve Resulüne ait olduğunu söylemezsen izzet ve şerefin, şeref, izzet ve kuvvet onlara aittir diye mümin olduğunun şehadeti olan ve alameti olan sözleri sarf etmedikçe seni buradan bırakmayacağım. Babası şaşırdı. Baş münafık bu sözleri hiddetli hiddetli söyleyen oğlu Abdullah olduğunu görünce iyice şaşırmıştı. Nasıl yapıyordu bunu diye belki o an bir afalladı. İman etmiş gibi görünen münafık elbette gerçek bir imanın insana neler yaptırabileceğini fark edemiyordu. Fark etse zaten münafık olmaz. Nasıl münafıklar namaza bir anlam veremezler. Yani niye namaz olsun ki? Bu kadar insan niye bu eğilsin, kalksın, yerlerde sürünsün ki? İşte niye hacca gitsinler efendim? Yani bu kadar insan toplansın da o kadar insan arasında sıcak var, bilmem ne var. Elin arabının bilinmesinin yerine gitsin ki? Efendim niye açlık çeksin ki? Allah bir sürü nimet yaratmış, yesinler, içsinler. Niye zekat versin ki? Kendi alın teriyle kazanacak, sonra hiç kazanmayan bir insana çıkartacak, verecek. Başka türlü yardım dernekleri yaparız, sanat faaliyetleri yaparız. Hani nasıl münafıklara Allah'ın emirleri hoş gelmiyor? Bir şekilde onlardan ikrah duyuyorlar. Münafıklığın alametidir bu. Mesela namaza kalkmak hususunda bir münafık kişiye namaza mı kalkarsın yoksa şu dağ var, bak karşıda bir dağ duruyor, karşında bir tepe. Al şu eline kazmayı, ya namazı şu 4 rekatı güzelce kıl ya da kalk şu dağı kazmayla oya oya un ufak ederek dümdüz hale getir. Münafığa bu namaz fiili o kadar zor gelirmiş ki, hele ver şu kazmayı da şu tepeyi belki düzlerim dermiş. Münafık ikrah ediyor. İmanın alameti olan fiillere karşı buğz ediyor. Neden? İmanın hakikatini anlamadığı için. O fiili değil, o harekatı değil, o harekatın niyetindeki imanı ve teslimiyeti anlayamadığı için kişi münafık derekesine düşüyor. He, demek ki kıymetli dinleyenler, sadece münafık dediğimiz insanlar İslam'ın aleyhine bulunan, efendim Allah ve Resulüne hakaret eden insanlar değil. İnsan ibadet taattan lezzet alamıyor. Onları kerih çirkin görüyor. Allah'ın men ettiği şeyleri güzel görme hali başlıyorsa, o kişide bir nifak, bir münafıklık kokusu var demektir. Hemen kendisini toparlamaya ve imanın hakikatini, imanın muhabbetini anlamak ve kazanmak üzere harekete geçmeye çalışması icap ediyor. Evet, bunu da böylece hatırlatalım. İşte bunu anlayamayan, idrak edemeyen, Allah ve Resul uğruna izzet ve şeref hususunda hiç kimsenin kınamasından çekinmeyen ve hiç kimseden korkmayan bir iman abidesi olan oğlunu karşısında gördüğünde Abdullah bin Übey, demek sen bu kadar insanlar arasında beni Medine'ye sokmayacaksın ha, öyle mi? Diyerek hala gurur, kibir ve etrafa mahcubiyeti düşünmekle meşgul. Münafık öyledir. Cemiyetteki itibarını düşünür, mümin de düşünür ama arada fark vardır. Mümin cemiyetteki itibarını Allah'ın kendisine verdiği iman şerefi ayaklar altına alınmasın ve iman hakikatleri kendisinden gözükürken kendi fiiliyle onları berbat etmesin diye cemiyetteki itibarını düşünür. Fakat münafık kişi bunlardan uzaktır. Münafık sadece cemiyetteki itibarını düşünür. Arada fark vardır. O cemiyetteki itibarını düşünmek bir tanesinde iman alameti, bir diğerinde ise egosunu tatmin, yani kısaca kendini düşünmekten ibarettir. Şimdi ben böyle olacağım he, beni sen Medine'ye sokmayacaksın bu kadar insanın arasında deyince Hazreti Abdullah hiç tereddütsüz, evet, bugün insanlar arasında en aziz kimdir, en zelil kimdir, sana öğretmeden seni asla bırakmayacağım. Hatta İzzet ve şerefin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu burada itiraf ve ikrar etmezsen, inan ki boynunu bile vururum senin diyerek meselenin ciddiyetini babasına iyice göstermiş oldu. Baş münafık Abdullah bin Übey bu sözleri duyunca mecburen, ben şehadet ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir diyerek, aynı zamanda bir ayet mealidir bu, Cenab-ı Hakk'ın tasdikini mecburen diliyle söyledi. Ahirette rezil olmayı düşünerek değil, dünyada rezil olacağını düşünerek ikrar etti. Evet. Bu şekilde oğlu Abdullah babasını bir şekilde hizaya getirmiş oldu. Hadiseyi duyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Abdullah'a, Allah seni Resulünden ve müminlerinden dolayı hayırla mükafatlandırsın diyerek Resulullah Efendimizin duasına mazhar oldu Hazreti Abdullah. İki cihan serveri Efendimiz onu bu dua ile taltif etti, tahsin eyledi. Efendim Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı tekrar siz kıymetli dinleyenlerimizin ve cümle müminlerin üzerine olsun diyerek muhabbet bağının ikinci bölümünü de yine sizlerle inşallah paylaşalım, sohbetimize devam edelim. Abdullah bin Übey'in oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh işte babasına bu şekilde muamele yaparak Resulullah Efendimiz'e tam bir teslimiyetle tabi olduğunu ve imanın hakikatine nasıl nüfuz ettiğini, nasıl imanın hakikatinin kendi kalbinde mekan tuttuğunu görmüş olduk. Böyle bir imanın muhakkak ki yar ve yardımcısı, hiç ayrılmayanı Allah ve Resulüdür. Allah bizlere her türlü nifakımıza karşı durmayı nasip eylesin. Biliyorsunuz biz muhabbet bağında sadece tarihi hadiseleri değerlendirmekle kalmıyoruz. Şimdi gelin bir de şu açıdan bakalım. Demin dedik ya, münafıklık sadece dışarıda olan değil, içimizde de nifak var, münafıklık var. Biz kendi nefsimize, kendi Abdullah bin Übey'imize kafa tutalım. Daha sonra imanın lezzetini almış olsak ve nefsimiz daha evvel var olmuş olsa da o kalbimizdeki iman bu nefse galebe çalsın ve desin ki ey sen, ben senin vücudundan vücut buldum. Şu anda sana kudretim bile belki başlangıç olarak bu dünya hayatında en önce nefis olarak senden gözüktü. Fakat ben inanmış bir kalbim. Sen ben birbirimize nispet edildiğimizde ben bir kalp çocuğuyum, kalbim. Sen belki bir baba olabilirsin. Daha evvel gelmiş olabilirsin. Ey münafık nefsim, sen şunu anla ki, inat etmekten vazgeç ve şunu iyice idrak et ki, ben şanın, şerefin, izzetin Allah'a ve Resulüne tabi olmakla olduğunu ve şanın ve şerefin onlara ait olduğunu kabul etmekteyim. Bu hususta seni harcamaktan, seni sarf etmekten, senin manen boynunu vurmaktan asla ve asla geri durmam. Her türlü şekilde bunu her türlü ortamda, mekanda, zamanda ispat ederim diyerek bir kafa tutuş, bir kafa tutma, adeta nefsin Allah'a ve Resulüne karşı isyanına karşılık olarak nefse karşı bir muharebe, bir harp sahası açma hali olursa, eğer cümle uzun olduysa kusuruma bakmayın, ne olur işte böyle bir imanın sahibi, duacısı, muhafızı Allah ve Resulüdür. Abdullah bin Übey ile Hazreti Abdullah radıyallahu anh arasındaki bu mücadeleyi bizler böyle de anlayabiliriz. Birisi Abdullah'tır, hakikatte Allah'ın kulu olduğunu bilmeyen Abdullah bin Übey'dir. O da Allah'ın kuludur ama hakikati bilmez. Ötekisi de ismi de Hazreti Abdullah'dır, Allah'a kulluğunu idrak eden bir Abdullah'tır. İki isim arasındaki benzerlik ve hadisenin cereyan ediş tarzında nefsimizle kalbimiz arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Ey muhabbet bağı yolcuları ve dinleyenleri, okuduğumuz şeyleri sadece tarih sayfalarında kalan hadiseler olarak değerlendirmeyelim. Değerlendirmeyelim de biz de böyle iman sahibi olarak şu anda da Resulullah'ın duasına, nazarına mazhar olalım diyoruz. Bendenize göre konuşma bitmiştir. Bendenize göre bu akşam konuşulacak konu tamamlanmıştır. Ama biz bir yandan da müfredatımızı takip edelim. Medine'ye böylece giriliyor. Hizaya geliniyor. Medine'ye girerken Medine'nin dışında münafığın devesinin diz çöktürülerek böyle bir söz alınması bize ayrıca neyi işaret ediyor? İnsan ne kadar nifakla dolu olsa da artık Allah ve Resulünün haremine girdiği zaman bunları bir daha bir kontrol edip bir daha bir eksiğini artısını fark ederek en azından gideceği yere uygun bir hale gelerek içeriye girmesi lazım. Münafıklar, Abdullah bin Übey'in başını çektiği münafıklar neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusuna karışmış oldukları halde Medine'ye varıyorlar. Biliyorsunuz daha evvel Abdullah bin Übey'in söylediği sözler nasıl intikal etmişti Allah Resulüne? Vahiyle de bildirilebilirdi, başka şekilde de gelebilirdi. Fakat bu hadiseyi ilk duyuran Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ti. Hatta kavmi, Medine'li olan bazı kişiler, sen Medine'de kendi reisin gibi olabilecek bir adam hakkında ileri geri konuştun. Olur mu böyle şey, yakışık alıyor mu diyerek sözlere de maruz kalmıştı. Fakat o duyduğunu doğru şekilde Resulullah Efendimiz'e aktarmıştı. Çünkü ne Mekkeli ne Medineli, ne Acem ne efendim Arap, bunlar önemli değildir. Allah Resulüne, Allah'a ve Resulüne iman önemlidir. Bunu çok iyi bildiği için Zeyd bin Erkam, Resulullah Efendimizin muhabbetini kaybetmektense, gerekirse dostlarının, akrabalarının muhabbetini kaybetmeyi göze almıştı. Hatta bunu görmemişti bile. Dolayısıyla bütün bu olup bitenlerden sonra baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül ile diğer münafıklar hakkında, işte tam bu esnada Medine'ye girildiği sırada sure nazil oldu. Ayetler indi. Hatta biliyorsunuz Münafikun suresi isminde müstakil bir Kur'an-ı Kerim'de sure vardır. Münafıklar hakkında sure vardır. Bu surede münafıkların böyle sözler söylediklerini, münafıkların nasıl bir durumda olduklarını Cenab-ı Hak hiçbir şüphe kalmayacak şekilde ayan ve beyan halde ayat-ı beyinatında işaret etti, bildirdi. Şöyle bir mealinden hatırlayalım estağfirullah. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak bu surede? Münafıklar sana geldikleri zaman şehadet ederiz ki sen muhakkak ve mutlak Allah'ın peygamberisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette onun peygamberisin. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da biliyor. Sana geliyorlar, sen Allah'ın Resulüsün diye şehadet ediyorlar ama onların şehadeti bu değil. Onlar bir şekilde buna şahit olduklarını söylüyorlar ama evet bu söz doğru. Gerçekten de sen Allah'ın Resulüsün. Fakat onlar yalancı. Yani onların şehadet etme şekillerinde nifak var. Yalancılık onlara ait. Tamamen yalancıdır münafıklar demiyor. Dikkat ederseniz ayeti kerimede. Münafıklar yalancıdır ama bu söz doğru. Bu sözü söylemeleri söyleyiş şekillerinden dolayı yalancılıktır. Yoksa söylenilen söz doğrudur. Aman kıymetli dinleyenler. Bunlar ne kadar acayip, ne kadar insanı ikaz eden sözlerdir. Demek ki biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derken kalbimizde o muhabbeti hissetmemiz icap ediyor. Ve elhamdülillah da hissediyoruz. Fakat bunun müteselsilen adeta suyun üstüne durgun bir suya atılmış bir taşın çıkarttığı haleler gibi veya birbirine bağlı olan zincirler gibi devam eden bir şeyi var, şekli var. Bazı insan bu şehadetinde zevki alır da Allah muhafaza namazında almayabilir. Bazı insan namazında alır da başka türlü Allah'ın emrettiği fiillerde bu işleri çirkin görebilir. İşte o bulunduğu çerçeveye göre hala nifak kokusu almaktadır. Hala münafık olma tehlikesi vardır. Hala imanın tam zevkini alamamıştır. Kıymetli dinleyenler, imanın alametleri vardır. İmanın şartları vardır. Bir de imanın insan kalbindeki alametleri vardır. İmanın şartlarını iki cihan serveri Efendimiz amentü billahi olarak zikredilen şekliyle bizlere beyan ediyor. Allah'a iman etmek, efendim meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etmek gibi. 6 maddede bunlar özetlenmiş Allah Resulü tarafından Cebrail aleyhisselam ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle, inayetiyle, vahyiyle ne yapmıştır? Beyan edilmiştir. Fakat bir de imanın alameti vardır. Allah'ın ayetleri okunduğunda onlardan hoşlanmak, edep göstermek, Allah'ın emrettiği ibadet, taata, muhabbetle gitmek, işte bunlar imanın ayrıca alametleridir. Kalpteki alametleridir. Bu bahis uzar. Fakat ben Deniz şunu anlatmak istiyorum. Efendim biz alenen Allah ve Resulüne karşı değiliz ki, biz münafık değiliz. Nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyi? Dememeli. Unutmayınız ki ashab-ı kiram dahi, Peygamber Efendimizin cennette müjdelediği insanlar dahi münafıklıktan, nifak korkusundan Allah'a sığınmışlardır. İşte insan bu kontrolü yapmalı. Zaten bir insan imanın tam muhabbetini hissediyorsa ondan gözükecek alametler, ondan zuhur edecek marifetler de ortadadır. Şunu sormak lazım. Hani Nasreddin Hoca'nın bir hikayesi var ya, kedi ciğeri yedi dediğinde hanımına ne demiş? Kediyi tarttıktan sonra, yahu hanım demiş, kedi zaten iki okka geliyor. Benim getirdiğim ciğer de iki okkaydı. Eğer bu kedi bu ciğeri yediyse, efendime söyleyeyim, şimdi tartıyorum iki okka, ciğer de iki okka, ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede? İmanın kamilse alameti nerede? Böyle böyle olmaması lazımdı. Teslimiyetin nerede? Alameti olan ibadetler nerede? Diye şöyle bir sorguya başlarsak kendi nefsimizde, başkasının sormasına hacet yok. Şu teraziye, şu kantara şöyle bir imanımızı daha ilahi mizana konulmadan şöyle bir tartarsak, Nasreddin Hoca'nın işin içinden çıkamadığı gibi veya karşıdaki yalan beyanatta bulunanı ikaz ediş şekli gibi şöyle bir soru sormak icap ediyor. İmanı kamil buradaysa biz neredeyiz? Ha biz buradaysak imanı kamil nerede? Evet. Peki hoca devam et. Sen daha fazla mevzuyu uzatma diyenleriniz vardır. Biz münafıklar hakkındaki ayetleri okumakla devam edelim. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler ve Allah'ın yolundan saptırdılar. Hakikat onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Yani onlar yeminlerini biz böyle yapmayız, vallahi yapmayız, billahi tallahi yapmayız, şöyle olsun ki böyle olsun ki biz şöyle Müslümanız, yahu biz de Müslümanız falan diye söylüyorlar ama bunu ne yaptılar? Kalkan olarak kullandılar. Neye kalkan? Allah yolunda gidenleri saptırmak için. Gerçekten inanan insanları aldatmak için. Efendim siz müminsiniz ama biz de şeytana tabiiz. Biz sizin yolunuzu tutmuyoruz. Gelin biraz da bu tarafa bakın diyemiyorlar. Müminlerin imanı var. Ne yapıyorlar? Yahu biz de müminiz. Biz de efendim hacı hoca bilmem nesiyiz. Bizim de kendimize göre bir imanımız var. Şuyumuz var diyerek yeminleri söylüyorlar. Sonradan da başka başka yollara saptırmaya kalkıyorlar. Hakikat ne peki? Hakikat onların yaptığı şeylerin kötülüğüdür. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bu kötü amelleri şundandır. Çünkü onlar zahiren iman ettiler fakat sonra kalpleriyle kafir oldular. Bu yüzden kalplerinin üstüne küfür mührü basıldı. Onlar kafir olmayı istediklerinden dolayı Allah da onların isteklerine göre mührü kalplerine vuruverdi. Onun için onlar imanın hakikatini anlayamazlar. Onları gördüğün zaman gövdeleri, kalıpları, kıyafetleri belki hoşuna gider. Eğer söylerlerse sözlerini de dinlersin. Yani ağızlarında çok laf yaparlar. Oo, neler söylerler, neler söylerler. İnanmış mı yoksa dersin veya böyle kelimeleri nerede buluyor dersin. Fakat hak yoluna davet için kullanmazlar bu hitabetlerini. Ayet-i kerimede devamla buyuruyor ki, halbuki onlar giydirilmiş kocaman odunlar gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar, Asıl düşman onlardır. O halde onlardan sakın. Allah onların canını çıkartsın. Gebersinler. Nasıl olup da haktan döndürülüyorlar? Yani onlar öyle zulümler yapıyor ki, kalıpları, endamları şey, bir tane gürültü kopsun, hiç alakalı olmazsa, onlarla alakası olmasa bile, kendileri hain oldukları için, vay efendim siz bizi katledeceksiniz, vay efendim başımıza şunlar mı gelecek, bizim için düzen mi kuruyorsunuz, bize şöyle baskın yapmak istiyorsunuz, 10 sene sonra bizi mi keseceksiniz, 5 sene sonra bizi mi öldüreceksiniz diye, yaygarayı koparırlar. Neden yaparlar bunu? O kadar korkaklardır ki imansızlıktan dolayı, kendileriyle alakası olmayan bir gürültü çıksa, galiba bizim üzerimize hücum edecekler diye korkuya kapılırlar. Canları çıksın diyor ayeti kerimede. Allah onları zelil bir şekilde öldürsün diyerek Allah bizzat münafıkları lanetliyor. Bu surenin daha sonraki ayetlerinde Abdullah bin Übey'in sarf ettiği sözlerden de bahis vardır. Hani diyordu ya kendisine göre, ben aziz olan o zelil olanı Medine'den çıkartacağım falan diye. İşte Cenab-ı Hak ayeti kerimelerinde bu hadise de işaret etmiştir. Hatta onlar eğer Medine'ye dönersek andolsun en şerefli ve kuvvetli olanımız, orada en hakir ve zayıf olanı muhakkak çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki şeref, kuvvet, galibiyet Allah'ındır, peygamberinindir, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler diyerek Cenab-ı Hak münafıkların yaptıkları halleri, bulundukları halleri, sarf ettikleri sözleri beyan etmiş oluyor. Bunun üzerine güzel bir latife var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadiseyi ilk defa kendisine getiren Zeyd bin Erkam'ı huzuruna davet ediyor. Hani hatırlarsanız, ya Zeyd, Abdullah bin Übey'in yaptığı terbiyesizlikten dolayı, onun sevimsizliğinden dolayı sakın söylediği sözü yanlış anlamayasın. Sakın sen öyle bir söz duymuş olmayasın diyerek onu birkaç kere ikaz ederek beyanatını doğrulamayı ve sözlerini dikkatlice nakletmeyi tavsiye buyurmuştu. Bunun üzerine de Hazreti Zeyd bin Erkam da ya Resulallah böyle duydum diyerek de söylediği sözü yine hiç değiştirmeden Peygamber Efendimiz'e nakletmişti. İşte bu ayetler nazil olup münafıkların, yalancıların ta kendileri oldukları haber verilince iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Zeyd bin Erkam'ı huzuruna çağırdı. Kulağından tuttu ve dedi ki, işte Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getirmiş olan genç budur buyurdu. Sonra da ey Zeyd, Allah seni tasdik etti diyerek, işte Allah'a ve Resulüne tabi olan ashabının derecesini böylece mübarek ağızlarından, fem-i saadetlerinden ilan buyurdular. Dolayısıyla Hazreti Zeyd bin Erkam, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayrıca hususi iltifatına mazhar olmuştur. Allah Teala da onu tasdik etmiştir. Hem bu tasdik, hem de Allah Resulü'nün onu tasdikiyle şereflenen güzide sahabilerdendir. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. İnşallah bizleri de dinledikleriyle, kulağıyla Allah yolunun sadık kullarından olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Efendim 3. bölümde inşallah tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Burada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cüveyriye annemizde izdivacı mevzu bahistir. Ölmez sağ kalırsak devam edeceğiz. Selametle. Biliyorsunuz Hazreti Cüveyriye iki cihan serveri Efendimizin eşlerinden. Arzu ederseniz hemen 3. bölümde hiç olmazsa bu mevzuyu tamamlamak için hemen başlayalım. Hazreti Cüveyriye, Beni Mustalik kabilesi reisi Haris bin Ebi Dırar'ın kızı. İlk önce Haris bin Ebi Dırar, İki Cihan Serveri Efendimizin üzerine gitmek, işte Medine'ye ansızın bir baskın yapmak üzere hareket eden Mustalik kabilesinin reisiydi. Daha evvel de mevzu olmuştu. Müreysi gazasında alınan esirlerden biri de oydu. Bu Müreysi gazası da deniliyor biliyorsunuz bu gazaya. Esirler arasında Mustalik kabilesi reisi Haris bin Ebi Dırar'ın kızı Cüveyriye annemiz de var. Kocası Musafi bin Safvan peygamberimizin amansız düşmanlarından biriydi. Harpte öldürülünce Hazreti Cüveyriye malum dul kalmıştı. Esirler mücahitler arasında bölüştürüldüğü zaman Hazreti Cüveyriye Sabit bin Kays ile amcasının oğlunun hissesine düşmüştü. Hazreti Cüveyriye'nin kendine ait bir itibarı var. İşte mal mülkü de var. Ne kadar elden gitse de bir şekilde kendi bedelini ödeyerek azat olmayı istedi. Dedi ki ben size bunun bedelini vereyim. Sabit bin Kays'a gelerek dedi ki ben size şu kadar bedel versem beni azat eder misiniz? Dediler ki ederiz. Buna o zamanki lisanla veya fıkıh istilahatında bunun ismi kesişme. Dolayısıyla ben bu fidyeyi öderim diyor ve tayin edilen fidyeyi ödediği takdirde hürriyetine kavuşacak oluşu da karara bağlanıyor. Fakat fidye ödeyecek miktarı tamamını bulamıyor. İmkanı da yok. Bu sebeple yine Peygamber Efendimiz kavminin efendisi olduğu için bir şekilde bu hususta kendisine yardım edeceğini düşünerek geliyor İki Cihan Serveri Efendimiz'e fidye-i necatının ödenmesi hususunda yardım istiyor. İki Cihan Serveri Efendimiz, sana bundan daha hayırlı olan yok mudur? Yani senin için bundan daha hayırlısını düşünmez misin? Diyerek ona mukabelede bulunuyor. Beklenmedik bir soruya muhatap olan Hazreti Cüveyriye birden şaşırdığı için hürriyetine kavuşmaktan, hani öyle ya, hürriyetine kavuşmaktan daha ne olabilir ki? Veya işte hürriyetine kavuşacak, tekrar vatanına dönecek. Tereddütten sonra diyor ki ya Resulallah, hakkımda yapacağınız bundan daha hayırlı bir şey var mı? Nedir? Ben de bileyim diye sorduğunda İki Cihan Serveri Efendimiz, senin fidye-i necatını ödemem ve ayrıca seni zevceliğe kabul etmemdir buyuruyor. Hazreti Cüveyriye hiç beklenmeyen, kendisi tarafından hiç beklenilmeyen bu teklif karşısında esaretten kurtulduğu gibi büyük bir şerefe de nail olacağı için bir an yapıyor, çok duygulanıyor, mütehassıs oluyor ve Peygamber Efendimizin yurtlarına varmadan birkaç gün önceki rüyasını da hatırlıyor. Zira Cüveyriye annemiz henüz Beni Mustalik gazası gaza zuhur etmeden evvel, savaş olmadan evvel, İki Cihan Serveri Efendimiz oraya gelmeden evvel bir rüya görüyor. Ay rüyasında, yani mehtap, Medine'den sanki yürüyüp gömleğine kadar geliyor ve o şekilde gömleğinde kayboluyor. O gördüğü rüyanın çok tesirinde kalıyor ama ancak bu hadise vuku bulduğunda anlıyor ki o rüyada gördüğü ay İki Cihan Serveri Efendimizle olan beraberlikleri ve bu izdivaç teklifi ve bunun üzerine hemen İki Cihan Serveri Efendimiz'e ya Resulallah, eğer beni bu şerefe nail ederseniz şüphesiz benim için bundan daha hayırlı bir devlet ve saadet olamaz diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu teklifini kabul ediyor. Hazreti Cüveyriye'nin babası Haris bin Ebi Dırar da o sırada kızını kurtarmak için yanına develer alarak Medine'ye doğru yola çıkmış. Akik Vadisi'ne varınca develerini de bir yere saklamış. hani kıyamadığı için ikisini, iki tane devesini vadide iki dağ arasında kuytu bir yere saklıyor. Şimdi bunu görürler, elimden almaya kalkarlar. Çok kıymetli develer demek ki. Ben gideyim diyor Medine'de, kızımın fidye parasını vereyim. Bu develeri de göstermeyeyim. Çünkü bu develeri gösterirsem muhakkak talep ederler bunu. Hem parayı veririm hem develeri veririm. İyisi mi? Fidye-i Necat'ı götüreyim, kızımı alayım. Sonra da bu develeri sakladığım yere gelerek kızımla beraber giderim diyor. Öyle düşünüyor. Ve bunun üzerine develerini oraya saklıyor. Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Diyor ki, kızımı esir almışsınız. Şunlar onun fidye-i Necat'ıdır. Parasını getirdim. Resul-i Kibriya Efendimiz böyle konuşurken birden Haris bin Ebi Dırar'a diyor ki, Akik Vadisi'nde filan dağlar arasında filan kuytuya saklamış olduğun iki deveyi neden getirmedin? Diyerek bir mucize-i peygamberi olarak Haris bin Ebi Dırar'a hitap edince Haris bin Ebi Dırar şaşırıyor, bocalıyor ve çünkü kendisi de biliyor ki kendinden başka bir kişinin göreceği yer değil. Gizlice yaptığı bir plan. O halde işte nazar-ı Muhammediye'ye mazhar oluyor ve derhal ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak sen de Allah'ın Resulüsün. Vallahi yaptığımı Allah'tan başka kimse bilmiyordu diyerek Müslüman oluyor. Onunla birlikte iki oğlu ve kavminden yanında bulunanlar da orada Müslüman oluveriyorlar. İki cihan serveri Efendimizin bu mucizesi ve onlara muhabbetle nazarı vesilesiyle Müslüman oluyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz Sabit bin Kays'a haber gönderip durumu kendisine arz etti. Arz etti diyoruz ama haber verdi demek daha uygun olacaktır. Çünkü arz yukarıya yapılan bir muameledir. Hazreti Cüveyriye'yi kendisinden istedi. Ben fidye-i necatını vereceğim. Yani ben Allah'ın Resulüyüm, sizlerin aminizim. Bana Cüveyriye'yi ver demedi. Yine hakka ve hukuka riayet ederek fidye-i necatını verdi. Cüveyriye'yi kendisinden istedi. Sabit bin Kays da hiç tereddüt etmeden, tereddüt göstermeden babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Onu sana bağışladım dedi. Fakat yine de Resulullah Efendimiz fidye-i necatını ödedi. Hazreti Cüveyriye'yi babasına teslim etti. Babasına teslim ettikten sonra aynı usule uygun şekliyle Haris bin Ebi Dırar'dan kızını istedi. Hazreti Cüveyriye validemizi nikahı teklif etmişti, izdivacını teklif etmişti. Lakin yine usule uygun olarak babasından da kızını istedi. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 400 dirhem mehir vererek Hazreti Cüveyriye'yi zevceliğe aldı. Bakınız burada bir güzel hadise daha vardır. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cüveyriye annemizle izdivac edince, zevceliğe Hazreti Cüveyriye'yi alınca, ashab-ı kiram da Allah Resulü'nün arkadaşları da Resulullah'ın zevcesinin akraba ve yakınları, hısımları artık esir kalmamalı diyerek kendilerindeki Cüveyriye annemizin akrabalarını, hısımlarını veyahut kabilesinden olan insanları da birer birer azat ettiler. Azat oldunuz dediler. Çünkü artık sizin aileniz, sizin akrabanız, kabilenizdeki bulunan hanım Allah Resulü'nün hanımı olmuştur. Bizim annemiz olmuştur. Sizlerin böyle kalmasına bizler razı değiliz diyerek yüze yakın, hatta yüzden daha fazla hanım bu vesileyle azat olmuştur. Bunun için Cenab-ı Ayşe validemiz der ki, ben kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı, daha mübarek bir kadın bilmiyorum. Gerçekten de Hazreti Cüveyriye hem kendisi fidye-i necatı bizzat Allah Resulü tarafından ödenmiş, hem Resulullah Efendimiz'e zevci olmuş, hem de kendisi vesilesiyle yüzlerce insan veya yüze yakın insan ne yapmıştır? Kölelikten kurtulmuştur. Bunun bir başka yönü de var. İki cihan serveri efendimizin bu şekilde iade-i itibar yapması, daha doğrusu onlara itibar etmesi, Allah Resulü'nün itibarıyla itibar bulmaları hasebiyle Beni Mustelik kavminden birçok insan bu mürüvvete, bu güzelliğe hayran kaldılar ve kavminden birçok insan Müslüman oldu. Evet, Hazreti Cübeyri'nin asıl adı Berre. İki cihan serveri efendimiz evlenirken Cübeyri'ye ismini veriyorlar. Bunu da bir detay olarak, önemli bir detay olarak aktaralım. Cüveyriye, cariye kelimesinin musaggarı, yani küçültülmüş şeklidir. Hanımcık manasına gelir. Küçük hanım manasına gelen bir sözdür. Hazreti Cüveyriye son derece ittika sahibi, yoksullara, fakirlere karşı son derece şefkatli, merhametli davrandığını, böyle bir ahlaka sahip olduğunu da hayatındaki menkıbelerden, onun faziletini anlatan eserlerden, hadis kitaplarından öğrenmekteyiz. Hatta bir gün Resul-i Kibriya Efendimiz yanında yiyecek bir şey var mı diye sormuşlar. Hazreti Cüveyriye de hayır ya Resulallah, yanımda yiyecek bir şey yok, sadece bir davar kemiği gibi bir şey vardı, onu da kadın azatlığımız olan kişi geldi, verecek sadaka olarak bir şey bulamadım, onu da ona verdim diyerek cömertliğinin ne derecede İslam'ın güzelliğine, Allah Resulü'nün zevceliğine muvafık ve mutabık olduğunu gösteren bir hadis-i şerifi de, bir efendim hadis kitabında geçen menkıbesini de nakletmiş olalım. Cenab-ı Cüveyriye annemiz hicretin 57. yılında vefat etmişlerdir, irtihal etmişlerdir. Malum Bakî kabristanlığında, Medine-i Münevvere'de Bakî kabristanlığında Allah Resulü'nün torunları, hanımları, aile halkına ait olan hususi bir yer vardır. Cüveyriye annemiz buradaki yerinde metfundur. Cenab-ı Hak inşallah gerek annelerimiz vasıtasıyla, gerek ashab-ı kiram efendilerimiz vesilesiyle, gerek salatü selamlarımızın nuruyla vesilesiyle Allah Resulü'nün nazarı irtifatına mazhar olmayı bizlere ihsan eylesin. Muhabbetimizi ziyade eylesin. Muhabbet bağında yapmaya gayret ettiğimiz şu sohbeti razı olduğu sohbetler meyanına ilhak ile müstecab eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi nuri cemi'el enbiya'i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.